Ayrım 13.
2. Var olma bilinci. Anı yaşayabilmek için öncelikle kendimizi ve çevremizi fark etmemiz gerekir. Kendimizi ve çevremizi fark ettiğimizi sözel olarak ifade etmeye, var olma bilinci adını vermek istiyorum. Söz konusu ifade sesli olarak dışarıya yönelik olabilir veya kendi içimizde gerçekleşebilir. Örneğin şu an, varım, yaşıyorum, bir kitap okuyorum diye düşünürseniz, var olma bilincinizi sergiliyorsunuz demektir. Daha üst düzeyde bir var olma bilinci ise şöyle dile getirilebilir. Evrende bir galakside dünya var. Dünyadaki şu ülkedeki, şu şehirde bir koltuğa oturmuş, elimdeki kitabı okuyorum. Ben şu an varım ve yaşıyorum. Şöylesine duygular içindeyim. Aklımdan şunlar geçiyor. Var olma bilinci özetle, var olduğumuzun, yaşadığımızın farkına varmak ve bunu sözel olarak ifade etmektir. Sizlere naçizane şunu önermek istiyorum. Lütfen. Günde bir defa bir saniye içinizden ben şu an şu ortamda varım ve yaşıyorum deyiniz. Zaten yaşıyorum. Bir de ikide bir bunu söylemenin ne gereği var dememenizi rica ediyorum. Eğer arada bir olsun, varım ve yaşıyorum derseniz geleceğinize ilişkin çok önemli bir yatırım yapmış olursunuz. Bakınız niçin? Hastalanıp bir hafta yatağa bağlı kaldığımız zaman, sağlıklı olduğumuz günlerin kıymetini bilmediğimiz için kendimize kızar mıyız? Çoğunlukla evet. O halde sağlıklı olduğumuz günlerde arada bir bunu fark etsek ve bundan sevinç duysak iyi olmaz mı? Güzel yaşantıları genellikle yaşarken fark etmeyiz. Kaybettikten sonra bir zamanlar fark etmediğimizi fark ederiz ve fark etmede geç kaldık diye kendimize kızarız. Lisede, üniversitede okuyup da "Oh çok şükür ben öğrenciyim" diyen bir tane genç görmedim. Belki var da ben görmedim. Öğrenciler genelde öğrenci olmaktan kurtulmak isterler. Sonuçta mezun olurlar. Ancak hayat boyu öğrencilik yıllarını hatırlayıp "Ah güzel günlerdi, kıymetini bilmedik" derler. Bazıları mümkün olsa tekrar o yıllara dönmek istediklerini dile getirirler. Yaşanırken fark edilmemiş bir an ne büyük bir kayıptır. Fark edilmeden yaşanmış binlerce saniye ne büyük bir israftır. 3. Var olma sevinci. Belirli bir andaki yaşantımızı fark ettikten, anlamlı bulduktan ve sözel olarak ifade ettikten sonra bütün bunlardan sevinç, coşku duyarsak var olma sevinci sergilemiş oluruz. Hatırlanacağı üzere fark etmeyi tanımlarken fark edilmek için belirli bir heyecan duymak gerektiğinden söz etmiştik. Söz konusu bu heyecanın daha üst düzeyde bir yaşam sevincine, coşkusuna dönüşmesine var olma sevinci adını vermek istiyorum. Var olma sevinci kısaca kişinin kendi varlığını ve tüm varlıkları fark ederek haz duyması demektir. İçinde bulunduğumuz anda ve mekanda kendimize ve çevremize odaklaştığımızda var olma bilinci ve sevinci duyduğumuzda anı yaşamamız mümkün oluyor. Anı yaşamak demek bir anlamda varoluşumuzun tadını çıkarmak demektir. Aynı ırmakta iki defa yıkanılır mı? Heraklitos değişmenin mantıklığını ifade etmek için bir ırmakta iki defa yıkanamazsınız demiş. Bu sözün anlamı şu, bir ırmakta bir defa yıkandınız ve pek beğendiniz. Eğer ikinci defa yıkanmak isterseniz artık su, ısı, hava, siz. Değişmişsinizdir. İkinci yıkanma birincinin tekrarı olamaz. İkinci yıkanma artık başka bir yıkanmadır. Heraklitos'un bu sözünden çıkarılacak kıssadan hisse ise şu olsa gerek. Yaşamın geçen bir anı bir daha asla geri gelmez. Bir şeye ilişkin ikinci yaşantınız daima birinciden farklıdır. Sıcak bir yaz günü bir bardak buz gibi limonata içeriz. Pek hoşumuza gider. Bir tane daha içip aynı keyfi almak isteriz. Fakat ikinci bardak asla birincinin verdiği tadı vermez. Evet, yaşamın geçen bir anı bir daha asla geri gelmez. Bu yüzden her bir saniyemiz bir inci tanesi kadar kıymetlidir. Oysa bizler inci tanesi kadar kıymetli olan bu saniyelerimizi kaşıkçı elmasını iki kaşığa satan ninemiz gibi avuçla harcar, ziyan ederiz. Anı yaşamanın bedeli, kendimden ve herkesten örnekler. Çoğunluğumuz küçük yaşlardan itibaren içinde bulunduğumuz anı yaşamamayı, bir anlamda yaşamı ertelemeyi öğrendik. Oysa ertelenmiş bir gün, evren tarihi boyunca bir daha asla tekrarlanmaz. Fakültemde zaman zaman öğrencilerimin gergin olduklarını gözlerim. Özellikle son sınıfta olanlar çok gergin olurlar. Bir gün sınıfa dönüp, "Arkadaşlar niçin bu kadar gerginsiniz? Rahatlayın biraz," dedim. İçlerinden birisi, "Hocam Temmuz gelsin, sınavlar bitsin, rahatlayacağız," dedi. Temmuz'a daha 3 ay vardı. Genç arkadaşlarım yaşamlarını Temmuz'a kadar erteliyorlardı. Temmuz'da rahatlayabilirler ancak o geçen 3 ay tarih boyunca bir daha asla geri gelmeyecektir. Yaşamı sadece gençler ertelemiyorlar. Aile çevremde büyüklerimi gözlüyorum. Diyelim ki çocukları Kasım ayında evlenecektir. Bu ana baba için yaşam artık Kasım ayına kadar durmuştur. Son birkaç aylarını hele hayırlısıyla şu düğünü bir atlatalım diye yaşarlar. Düğün gelir ve geçer. Fakat bu arada o birkaç ayda bir daha asla geri gelmeyecektir. Rahatlamak için Temmuz'u bekleyen öğrencilerimin, Temmuz'dan sonra rahatlayacaklarına dair hiçbir garanti yoktur. İş arayacaklar, sınavlara girecekler, askere gidecekler, nişanlanacaklar, evliliğe hazırlanırken düzenler düzecekler. Kısacası sürekli koşturacaklardır. Çevreleri onları durmadan koşturmaları, teneffüs vermeden yaşamaları konusunda farkında olmadan gece gündüz zorlayacaktır. Erkek öğrencilere mahalledeki büyükler sık sık, "Okul ne zaman bitiyor?" diye sorarlar. Okulu bitirir bitirmez, "Askere ne zaman gidiyorsun?" diye sorarlar. Askerden döner dönmez, "Eh artık sırası geldi, evlilik ne zaman?" derler. Evlenirsiniz daha 3 ay geçmeden, "Çocuk ne zaman?" diye sormaya başlarlar. Çocuğunuz doğar daha yaşına gelmeden, "Bu böyle olmaz, bunun yanına bir kardeş ister," demeye başlarlar. Kısacası size hiç teneffüs yoktur. Yalnızca çevre yaşamımızı ertelememiz için bizi zorlamaz. Belki başlangıçta çevremizin etkisiyle, fakat giderek tek başımıza bunu becermeye başlarız. Bu konuda kendi yaşamımdan sizlere iki örnek vermek istiyorum. İlkokul 5. sınıftaydım. Hüseyin Kobal adlı bir arkadaşım vardı. Evlerine gittiğim bir gün annesi bana bir bardak tükenmez verdi. Tükenmez meyveden yapılan bir tür geleneksel içecektir. Ben o güne kadar hiç tükenmez içmemiştim ve nasıl bir şey olduğunu çok merak ediyordum. Ancak utandım, içersem ayıp olur gibime geldi ve "Ben tükenmez sevmem," dedim. Sonuçta tükenmezi içmeden Hüseyinlerden ayrıldım. Aradan yaklaşık 35 yıl geçti. O tükenmez hala aklımdadır. Yıllardır araştırıyorum ama sanırım artık kimse tükenmez yapmıyor. Bugün biraz tükenmez bulup içsem bile o günkü tükenmezin yerini tutmayacaktır. Şimdi düşünüyorum, ben o gün o tükenmezin için içmedim. Ankara Üniversitesi'nde yeni araştırma görevlisi olmuştum. Fakültem bütün öğretim elemanlarına üzerlerinde isimlerimizin yazılı olduğu birer blok not bastırıp dağıtmıştı. Her bir sayfasının sol üst köşesinde araştırma görevlisi Üstün Dökmen yazan bloknotu görünce çok sevindim. Bloknotumu o kadar sevmiştim ki sayfalarını yırtıp kullanmaya kıyamadım. Öylesine kaldı. Aradan yıllar geçti, doçent oldum. Doçent olunca üzerinde eski ünvanımın yazılı olduğu bloknot da artık tedavülden kalkmış oldu. Doçent olunca fakülten bir incelik daha yaptı. Bu sefer de sol üst köşesinde Doçent Doktor Üstün Dökmen yazan yeni bir bloknot hediye etti. Tahmin edeceğiniz üzere ben bu bloknotu da kullanamadım. Sahi ben bu bloknotların hiç olmazsa birer sayfasını o günlerden için kullanmadım. Yaşamaya kıyamayıp geleceğe attığımız yaşantılarımız, bugünlerimiz gün gelir yaşanmadan geçmişte kalır. İçinde bulunduğumuz anı yeterince yaşayamadığımız zaman geleceği hakkıyla yaşama şansımız azalır. Çünkü her şeyi biriktirebilirsiniz ama zamanı biriktiremezsiniz. Kendinizi de biriktiremezsiniz. Böyleyse yaşanmadan ertelenmiş günleri ileride yaşama ihtimalimiz yoktur. Yaşamı ertelemek sadece benim değil, pek çoğumuzun sorunu olmuştur. Yüksel Emre adlı bir arkadaşımın dayısı bana şunları söylemişti. Bizim öğrencilik yıllarımızda fotokopi yoktu. Arkadaşımın defterini elle kopya ederken kendime ödül olsun diye 20 sayfa aralıklarla çikolata koyar, o sayfaya gelmeden çikolatayı yemezdim. Yaşamım boyunca çikolataları istediğim anda yediğim hiç olmadı, hep erteledim. Marmara depreminden sonra yaşamı ertelememek gerektiği konusunu konuşurken bir tanıdığım şunları söyledi. Çok güzel bir yemek takımı aldık. Büfeye, vitrine yerleştirdik. Eşime sürekli bir defa kullanalım, bari bayramda kullanalım dedim. Olmaz dedi. Depremde hepsi tuzla buz oldu. Gerçekten de pek çoğumuzun evinde yaşanmak için alınmış olan ama yaşantıya sokulmamış eşyalar var. Oturmak için aldığımız ama üzerlerine örtüler örterek oturmadığımız koltuk takımlarımız var. Dünyanın parasına mal olan ama ev halkının içine giremediği misafir odalarımız var. Galiba bir yanımız yaşamak, var olmak istiyor, ancak bir yanımız yaşamaya, var olmaya direniyor. Tiyatro yazarı Max Frisch, insanların yaşamayıp erteledikleri yaşantıları kar küreme makinesinin önüne biriken karlara benzetiyor. Bu benzetmeyle yaşanmamış günlerimizin önümüzde giderek ilerlememizi engelleyen bir engel halini aldığını söylemek istiyor. Tolstoy'un İvan İlyiç'in Ölümü adlı romanındaki tema da bu. Ardında yaşanmamış günler bırakan İvan İlyiç için ölümü karşılamak, kabullenmek zordur. Kanımca şimdilerini yaşamamış zamanı ve evreni bir bütün olarak kucaklamamış bir insan için ölüm yaşamdan apayrı, uzlaşılması zor bir şeydir. Şimdilerini yaşamış, zamanı ve evreni bir bütün olarak kucaklamış bir insan için ise ölüm, yaşamın, evrenin kabul edilebilir bir parçası olabilir. Anı yaşamak konusunda sizlere sevgili Behçet Necatigil'in o ünlü şiirini hatırlatmak istiyorum. Aşağıdaki şiiri hafif bir müzik eşliğinde okumanızı dilerim. Sevgilerde. Bu şiir 1955'te Varlık Dergisi'nde, 1956'da ise Usta'nın Eski Toprak adlı şiir kitabında yayımlandı. Sevgileri yarınlara bıraktınız, çekingen, tutuk, saygılı. Bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı. Bitmeyen işler yüzünden siz böyle olsun istemezdiniz. Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi. Kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı. Siz geniş zamanlar umuyordunuz, çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek. Yılların telaşlarda bu kadar çabuk geçeceği aklınıza gelmezdi. Gizli bahçenizde açan çiçekler vardı, gecelerde ve yalnız. Vermeye az buldunuz yahut vaktiniz olmadı. Behçet Necatigil. Yaşanmadan veya yaşanarak yürünmüş yollar. Bir yolu iki şekilde yürüyebilirsiniz, yaşamadan veya yaşayarak. Örnekleyelim. Akşam bir araçtan indiniz ve evinize kadar olan 100 metreyi yürüyorsunuz diyelim. Bu 100 metreyi o andaki iç dünyanıza ve yola dikkat etmeden yürüyebilirsiniz. Örneğin ödenmesi gereken faturalarınızı, bir gün önce iş yerinizde yaşadığınız tatsızlıkları veya yarın yaşamanız muhtemel olan tatsızlıkları düşünerek yürüyebilirsiniz. Bu durumda bence o yolu yaşamadan yürümüş olursunuz. Adeta o an o sokakta üretilebilecek zengin bir iş yaşantıyı erozyona uğratmış olursunuz. Ya da aynı yolu yürürken bir an yola bakabilir, yolu fark edebilirsiniz. İçinizden ben şu an varım, yaşıyorum, sokağımda yürüyorum diye geçirebilirsiniz. Kendinizi ve sokağı fark edebilirsiniz. İnanıyorum ki bakmayı becerirsek dünyada güzel olmayan sokak yoktur. Ağaçlar arasında sokak lambaları vardır. Pencerelerde ışıklar yanmaya başlamıştır. Perdelerin gerisinde sofralar, sofralarda canlar vardır. İşte siz o an böyle bir sokakta yürümektesiniz. O an kutsaldır ve tarih boyunca tekrarı yoktur. Eğer bütün bunları fark eder, anlamlı bulur ve bundan coşku duyarsanız, siz o sokakta yaşayarak yürüyorsunuz, varoluşunuzun tadını çıkararak yürüyorsunuz demektir. Artık o sokak, bir sokak olmaktan daha fazla bir şeydir. Yaşam görecelidir. Yaşanarak yürünmüş sokaklar, yaşanmadan yürünmüş sokaklardan daha fazla bir şeydir. Hakkıyla yaşanmış günler de öyle. Eğer kendimizi ve dünyayı fark etmeden, var olma bilinci ve sevinci duymadan bir yıl geçirirsek, bir yıl 365 gün eder. Eğer fark ederek, coşku duyarak, tadını çıkararak yaşarsak, bir yıl 365 günden daha fazla eder. Tatil genelde, tatil insanın bulunduğu mekanı değiştirmesidir şeklinde tanımlanır. Gerçekten de bu tanımı doğrular tercihlerle sıklıkla karşılaşırız. Örneğin Çankırı'da, Eskişehir'de yaşayanlar, tatilde Antalya'ya gitmek isterler. Bütün yıllarını Antalya'da geçirenler ise denizden bıkmışlardır. tatilde dağlık bir yerlere gitmek isterler. Mümkünse elbette ki tatilde bulunduğumuz mekanı değiştirelim. Ancak mekanları değiştirmekten önemlisi, mekanları algılama şeklimizi değiştirmek, zenginleştirmektir. Epiktetos'un dediği gibi olaylar önemli değildir. Olayları algılama şeklimiz önemlidir. Galiba mekanlar da fazla önemli değil. Önemli olan mekanları algılama şeklimizdir. Kamil Masaracı'nın bir karikatüründe iki kişi arasında şu konuşma geçiyor. Biliyor musun dünyada en çok ne olmak isterdim? Ne olmak isterdin? Kuş olup uçmak isterdim. İlginç, nereden nereye? Evden işe, işten eve. Oysa yaşam soğanın cücüğünden. Hikayeye göre çobanlık yapan bir ağabey ile kardeşi yalnızca soğan ekmek yiyebilirlermiş. Soğanın daha lezzetli olan iç kısmını, yani cücüğünü her zaman ağabey yiyormuş. Kardeşine ise hep dış bölüm kalıyormuş. Bir gün ağabey kardeşine, "Eğer çok zengin olsaydık ne yerdin?" diye sormuş. Kardeşi ise, "Soğanın cücüğünü yerdim ağam, ya sen ne yerdin?" demiş. Bunun üzerine ağabey, "Başka ne yiyebilirim? Bana bir şey bırakmadın ki." demiş. Kimi yoksulluktan soğanın cücüğüyle yetinir, kimi de varlıklıdır ama varoluşunu yaşamadığı için soğanın cücüğüne mahkumdur. Bir tiyatromdaki cümleyi tekrarlayarak dilekte bulunmak istiyorum. Tanrı sofranızı zengin, gönlünüzü görgülü etsin. İbaret değildir. Yaşam evle iş arasındaki yoldan da ibaret değildir. Bu ikisi dışında da bir dünya vardır. Bu dünyayı gezerek, okuyarak keşfetmek gereklidir. İlle de dünyayı dolaşmak şart değildir. Ev ile iş arasındaki yolu yeniden keşfetmek, bu yola yeni bir gözle bakmak, o yolu tekrar tekrar keşfetmek ve bütün bunlardan haz duymak mümkündür. 5 yıllık sevgilinize veya 20 yıllık eşinize farklı bir gözle bakmanız, ilişkinizde yeni anlamlar bulmanız da mümkündür. Sevgilisini kastederek, "Sen bir de ona benim gözümle bak," diyen şairin sezinlediği şey, anlamın karşımızdakinde değil, bizde bulunduğudur. Bir yolu yaşayarak yürümek de mümkündür, yaşamadan da ve galiba bir ömrü yaşayarak da geçirmek mümkündür, yaşamadan da. Tercih kişinindir. Eğer ki yaşam tarzınızdan hoşnut değilseniz, yaşınız kaç olursa olsun bu tarzı değiştirmeniz, geliştirmeniz mümkündür. Yaşamdan enstantaneler yakalamak. Sanatçıların yaptıkları şeylerden birisi de sanırım yaşamdan enstantaneler yakalamaktır. Sanatçı hem çevresine hem de kendi içine bakarak akıp giden zamanda belirli enstantaneler yakalar, saptamalarda bulunur ve bunları gelecek kuşaklara göstererek ölümsüz olmalarını sağlar. Örneğin bir fotoğraf sanatçısı eşikte oturan bir çocuğu ve eski bir sokağı birlikte gördüğünde anlamlı bulur ve belli bir açıdan bakarak fotoğraf çeker. Bu fotoğraf o andaki çocuğu, sokağı ve yüzü gözükmese de sanatçıyı yansıtmaktadır. Bu eseriyle sanatçı çevresine ve onun bir parçası olan kendisine ilişkin bir enstantane yakalamıştır. Günlük işlerimizin arasında zaman hızla akıp giderken çoğunlukla çevremizde olup bitenleri fark etmeyiz. Daha da kötüsü kendi içimizde olup bitenleri fark etmeyiz. Böylece nice iç ve dış güzelliği sonsuza kadar kaçırmış oluruz. Oysa her insan kendisini eğiterek bir sanatçı gibi yaşamdan enstantaneler yakalama becerisini geliştirebilir. Yakaladığımız enstantaneleri başkalarıyla paylaşmak her zaman şart değildir. Kendimize özgü bir takım estetik yaşantılar, bir takım coşkular yaşayabiliriz ve bunları belleğimizde saklayabiliriz. Böylesine yaşantılar bizi bir varoluş sanatçısı haline getirebilir. Toplumlarda varoluş sanatçıları arttıkça ve bunlar yaşantılarını diğer insanlarla paylaştıkça, toplumların ve bireylerin yarına kalmaları, üstelik keyif içinde yarına kalmaları kolaylaşacaktır. Ölümü yaşamın sınırlı olduğunu, bilmenin anı yaşamaya katkısı. Dili ve benlik bilinci olduğu için insan öleceğini bilir. Ölümlü olduğunu bilen tek canlı insandır. Şüphesiz ki sık sık ölümü düşünmek bir sağlıksızlık belirtisidir. Yaşamımızı olumsuz yönde etkiler. Ancak ölümlü olduğumuzu, özellikle ölümden korktuğumuzu inkar ederek yaşarsak, bu da yaşamımızı olumsuz yönde etkiler. Oysa ölümlü olduğumuz bilgisini akıllıca kullanarak bu bilgiyle uzlaşabiliriz. Bu bilgiyi içinde bulunduğumuz anı daha iyi yaşayabilmek amacıyla kullanabiliriz. Şöyle, belirli bir anda algıladığımız şeylerin sonsuza kadar sürmeyeceği fikri bir arka plan motifi olarak şimdimizde bulunursa, içinde bulunduğumuz andaki güzellikleri kaçırmadan yaşama isteğimiz güçlenebilir. Günlük yaşamda farkında olmadan elimizde bulunanların sonsuza kadar süreceğini varsayıyoruz ve bugünümüzü yaşamayı ertelemekte bir sakınca görmüyoruz. Oysa yukarıda da belirttiğimiz gibi yaşamın geçen bir anı bir daha asla geri gelmez. Şu an çevremizde gördüğümüz güzellikler sonsuz kadar yaşamayacaktır. Bu durumun farkına varmak, insanda içinde bulunduğu ana odaklaşma fikri uyandırabilir. Ayrıca mevcut güzellikleri biraz daha olsun koruma isteği uyandırabilir. Hem yaşam sürekli değişir, hem de yaşamı korumak gerekir diyoruz. Bu bir çelişki olabilir. Ancak yaşamdaki bir takım çelişkileri fark etmek ve yaşamak da güzeldir. Anadolu'daki ormanlarda, dağlarda birkaç yüzyıl öncesine kadar geyikler, kaplanlar, aslanlar vardı. Dedelerimiz bütün bunların sonsuza kadar yaşayacağını varsaydılar ve bolca avlandılar. Eğer bunların bir sınırı olduğunu, yaşamın tükenir olduğunu bilselerdi, belki daha sınırlı avlanırlardı. Belirli yaşantılarımızın sonsuza kadar sürmeyeceğini arada bir olsun düşünsek, mevcut anılarımızı doya doya yaşama ihtimalimiz artar. Bazen yaşıtlarımla oturup eskiye ilişkin sohbetler yapıyoruz. Bir zamanlar tel dolaplarımız vardı, radyolarımız vardı. Radyolarımızda ansiklopediden sayfalar, arkası yarınlar, mikrofonda tiyatrolar, uğurlu giller vardı. Ne güzel günlerdi diyoruz. Diyoruz ama o günleri yaşarken hiç de biz ne güzel günlerde yaşıyoruz dememiştik. Tam tersine tel dolaplarımızı atıp buzdolabı aldığımızda sevinmiştik. Oysa o günlerde o günleri yaşıyor olduğumuzu fark edip haz duysaydık ne güzel olurdu. Bugün yaşamakta olduğumuz şeyler de bir gün tarih olacaktır. Tarih olmadan bugün onları fark edersek yarın esef etme ihtimalimiz azalır. Bugün sınıflarımızda ders dinleyen öğrenciler var. Belki 50 yıl sonra böyle sınıflar olmayacak. Sanal öğretmenler, sanal kitaplar okutacak. Bunun da bir güzelliği olacaktır. O zamanlarda yaşayacak yaşlı kişiler geçmişe dönüp baktıklarında ah diyecekler. Bizim bir zamanlar gerçek öğretmenlerimiz vardı. Elimizi uzatsak dokunabilirdik. Ama biz onların kıymetlerini bilmedik. Öğrencilik yıllarımızın da kıymetini bilmedik. Bugün ne varsa yarın tarih olacaktır. Tarih olmadan onların kıymetini bilmekte keyif vardır. Devasa salon radyolarımızı, pirinç karyolalarımızı, anneannelerimizin takılarını, kömür ütülerini eskicilere sattık. Şimdi gidip hepsini eskicilerden, antikacılardan satın almaya çalışıyoruz. Demek istediğim şu ki, yaşamlarını ucuza satanlar bir gün gidip onu eskiciden satın almak zorunda kalırlar. Ölümcül hastalıklar ve anı yaşamak. Yalom, ölümün insanı fiziksel olarak tahrip ettiğini, ancak ölüm fikrinin insanı koruduğunu belirtiyor. Bunun nedeni sınırlı zamanı olduğunu, kaldığını bilen insanın bu zamanı en iyi şekilde kullanmaya yönelmesidir.